Tevrat'ın ilk kitabının yeniden gözden geçirilmesi. Yaratılış 1, Mısır'dan çıkış 1. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Tevrat'taki çalışmamız hala devam ediyor. Bildiğiniz gibi Tevrat, peygamberlerin yazılarındaki ilk kitaptır ve 5 kısma ya da kitaba ayrılır. Birinci kısım yaratılış, yani birebir anlamıyla başlangıç olarak adlandırılır. Son programımızda yaratılış kitabındaki çalışmalarımızı tamamladık. O zaman bugün Tevrat'ın Mısır'dan çıkış olarak adlandırılan ikinci kısmına başlıyoruz. Mısır'dan çıkış kitabı, Tanrı'nın İsrail oğullarını Mısır ülkesindeki köleliğin boyunduruğundan nasıl özgür kıldığını anlatan şaşırtıcı ve harika öyküyü kapsar.
Mısır'dan çıkış kitabına başlamadan önce kutsal yazıların ilk kitabında neler öğrendiğimizi bir kez daha gözden geçirelim. Yaratılış kitabı hakkında tam bir bilgiye sahip olmamız çok önemlidir. Çünkü bu kitap peygamberlerin daha sonra gelen diğer kitaplarında yazılı olan her şeyi anlayabilmemiz ve bunlara inanabilmemiz için Tanrı'nın yerleştirmiş olduğu bir temele benzer. Yaratılış kitabının ilk ayetini hatırlıyor musunuz? Şöyle der: "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı." Bu önemlidir. Başlangıçta Tanrı, henüz hiçbir şey var olmamışken, var olan tek biri vardı. Bu biri Tanrı'ydı. Sonra Tanrı'nın sonsuz sözünün gücü ve kutsal ruhu aracılığı ile milyonlarca kutsal meleği nasıl yarattığını öğrendik. Tanrı melekleri ona sonsuza kadar hizmet etmeleri ve onu övmeleri için yarattı. Bu melekler arasında üstün bilgeliğe ve güzelliğe sahip olan bir melek vardı. Meleklerin başı olan Lucifer. Ancak yine de kutsal yazılar bize Lucifer'in yüreğinde gururlandığı ve Tanrı'yı hor gördüğü bir günün geldiğini bildirirler. Lucifer ve diğer pek çok melek Tanrı'yı tahtından devirmek için bir plan kurmaya başladılar. Ancak Tanrı'yı tahtından hiç kimsenin indiremeyeceği açıktır. Tanrı kendisini hor görenleri hoş göremez. Birebir anlamı egemenliğini reddedemez. Sonuç olarak Tanrı Lucifer'i ve onun kötü meleklerini kovdu. Ve Lucifer'in adını düşman anlamına gelen şeytan koydu. Ve Tanrı şeytanı ve onun meleklerini kovduktan sonra onlar için cehennem ateşini yarattı. Kutsal yazılar, adil olan Tanrı'nın yargı gününde şeytanı, onu izleyen herkesle birlikte bu ateşe atacaktır der. Daha sonra Tanrı'nın yaratmayı tasarladığı insanlar için dünyayı nasıl yarattığını okuduk. Adam, cinsiyet belirtmeyen bir insan, Tanrı'nın yarattıklarının arasındaki en önemli yaratıktır. Çünkü insan, Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Tanrı, İnsan ile derin ve harika bir ilişkiye sahip olmayı istedi. Bu nedenle insanın canına Tanrı'yı tanıyabileceği bir zihin yerleştirdi. Ona Tanrı'yı sevebileceği bir yürek verdi ve ona Tanrı'ya itaat edebilmesi için bir irade emanet etti. Sonra Tanrı'nın yaratmış olduğu erkek ve kadının önüne nasıl bir deneme koyduğunu gördük. Tanrı Adem'i şu sözleriyle uyardı: "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama İyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani benden sonsuza kadar ayrı kalırsın." Ama yine de atalarımız Adem ve Havva'nın Tanrı'nın yasaklamış olduğu ağaçtan yiyerek şeytana itaat etmeyi seçtiklerini gördük. Tanrı sözü sonuç olarak şöyle der: "Günah bir insan aracılığı ile, ölüm de günah aracılığı ile dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı." Romalılar 5:12. Bir salgın hastalık o hastalığın ilk ortaya çıktığı kişiyle sınırlı kalmaz sözü ne kadar da doğrudur. Wolof atasözü. Adem'in günahı nedeniyle hepimiz günahkarız. Adem'in tek suçu ile hepimiz ölmeyi ve Tanrı'nın yargısına uğramayı hak ettik. Daha sonra Tanrı'nın Adem ve Havva'yı günahları yüzünden cennet bahçesinden nasıl kovduğunu öğrendik. Ama yine de Tanrı onları kovmadan önce Adem'in çocuklarını şeytanın gücünden ve günahın cezasından kurtarmak için dünyaya bir kurtarıcı göndermeyi nasıl planladığını duyurdu. Tanrı, günahkarları kurtarmak için harika bir plan tasarlamıştı. Planı, dünyaya Adem'in günahından lekelenmeyecek mükemmel bir insan göndermekti. Bu doğru insan, Adem'in çocuklarının günah borcunu ödemek için kendi isteğiyle kanını dökecekti. Ve Tanrı böylece adaletinden ödün vermeksizin insanların günahlarını bağışlayabilecekti. Tanrı'nın gelecek olan kurtarıcı ile ilgili vermiş olduğu vaat gerçekten de şaşırtıcı bir vaatti. Sonra Tanrı'nın bu harika vaadi bazı hayvanları kurban ederek Adem ve Havva'ya deriden giysiler yapması aracılığıyla nasıl onayladığını gördük. Tanrı, Adem ve Havva'ya günahın ücretinin ölüm olduğunu ve kan dökülmeden günah bağışlaması olmayacağını öğretiyordu. Bu olaydan sonra Adem'in ilk iki oğlu olan Kayın ve Habil hakkında bilgi edindik. Habil'in Tanrı'ya nasıl lekesiz bir kuzu sunduğunu ve bu kuzuyu nasıl boğazladığını ve bu davranışı ile dünyaya gelecek ve günahkarlar uğruna ölecek olan kurtarıcıyı sembolize ettiğini gördük. Kayın ise Tanrı'ya kendi çabaları aracılığıyla yaklaşmayı denedi ve ona kendi yetiştirdiği ürünlerden sunu götürdü. Kutsal yazılar bu durumun sonucu hakkında şunu belirtirler. Rab Habil'i kabul etti ama Kayın'ı reddetti. Tanrı Kayın'ın kurbanını neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'nın yasası günahın ücreti iyi işlerdir demez. Aksine şöyle der, günahın ücreti ölümdür ve kan dökülmeden günah bağışlaması olmaz. Tanrı, Kayın'a tövbe etmesi ve öngörmüş olduğu doğruluk yolunu kabul etmesi için ricada bulundu. Ama Kayın öfkelendi ve küçük kardeşi Habil'i öldürdü. Adem'in soyunun çoğu Kayın'ın adımlarını izledi. Öyle ki Nuh'un dönemi geldiğinde kutsal yazılar Tanrı'nın yeryüzünde insanın yaptığı kötülüğün çok ve aklının ve fikrinin hep kötülükte olduğunu gördüğünü bildirirler. İnsanın kötü yüreği nedeniyle Tanrı, isyankar günahkarları silip yok etmek için bir tufan göndermeyi amaçladı. Ahlaksızlığın kol gezdiği bu dönemde Tanrı'ya yalnızca Nuh inanıyordu. Tanrı Nuh'a içine girecek olan herkes için sığınak olacak büyük bir gemi inşa etmesini söyledi. Nuh gemiyi inşa ederken Tanrı günahkarlara uzun süre sabırla katlandı. Ama yine de Nuh ve ailesinden başka hiç kimse tövbe etmedi ve gemiye binmedi. Nuh'un Sam, Ham ve Yafet adlı üç oğlu vardı. İbrahim peygamber Sam'ın soyundan geliyordu. Tanrı'nın İbrahim'e nasıl babasının evini terk etmesini ve Kenan, Filistin ülkesine gitmesini buyurduğunu okuduk. Tanrı, İbrahim'den Tanrı'nın peygamberlerinin ve dünyanın kurtarıcısının geleceği yeni bir ulus meydana getirmeyi planladı. Bu nedenle Tanrı İbrahim'e şöyle dedi. Bereket kaynağı olacaksın. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığın ile kutsanacak. Yaratılış 12:2-3. Böylece İbrahim aynen Tanrı'nın vaat etmiş olduğu gibi kocamış yaşında İshak'ın babası oldu. Tanrı'nın adını İsrail olarak değiştirdiği Yakup ise 12 oğul babası oldu. Ve Yakup'un 12 oğlundan Tanrı'nın İbrahim'e vaat etmiş olduğu İsrail ulusu yani yeni ulus meydana geldi. Son 3 programımızda Yakup'un oğullarının özellikle 11. oğlu Yusuf'un ilgi çekici öyküsüne baktık. Yusuf'un abileri ondan nefret ettiler ama Tanrı onu bereketledi ve onu tüm Mısır ülkesinin en üst yöneticisi yaptı. Bundan sonra Mısır ülkesini ve Kenan diyarının üzerine büyük felakete neden olan bir kıtlık geldi. Bu kıtlığın neden olduğu sonuçlarından biri de Yakup'un ve oğullarının yiyeceklerinin tükenmesiydi. Yakup, Mısır'da buğday olduğunu duyduğu zaman oğullarını Mısır'a gönderdi. Sonra Yusuf'un abilerine kendisini nasıl tanıttığını, onları bağışladığını ve babasını ve tüm ailesini yola çıkıp Mısır'a yerleşmeye çağırdığını gördük. Böylece Yaratılış kitabının sonunda İsrailoğullarının artık Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği Kenan ülkesinde değil, Mısır'da bulunduklarını görüyoruz. Ancak yine de tüm bu olaylar Tanrı'nın uzun zaman önce İbrahim'e söylediği şu sözlerin yerine gelmesi için meydana geldi. Şunu iyi bil ki senin soyun yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek ama soyuna kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığı ile çıkacak. Yaratılış 15:13-14. İsrailoğullarının başına gelen tüm olayların üzerinde Tanrı'nın eli vardı. Tanrı, İbrahim'in torunları olan İsraillilere Kenan ülkesini vaat etmişken onların Mısır'a yerleşmelerine neden izin verdi? Çünkü Tanrı, Mısır ülkesinde yaşayacak olan İsrailler aracılığıyla yüceliğini ve gücünü açıklamak niyetindeydi. Tanrı, İsrailoğullarını müthiş gücü aracılığıyla kurtarmayı planladı. Öyle ki onun kralların kralı, Rablerin Rabbi, gücü her şeye yeten olduğunu herkes bilebilsin. Dinleyici dostlar, şimdi bugün kalan zamanımızın birkaç dakikası içinde Mısır'dan Çıkış kitabının ilk bölümünü okuyalım. Kutsal yazılar şöyle der. Mısır'dan Çıkış 1:6-22. Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. Ama soyları arttı, üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler. Ülke onlarla dolup taştı. Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına, bakın İsrailler sayıca bizden daha çok dedi. Gelin onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar, İsraillerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailler Firavun için Piton ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsrailleri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işleriyle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Mısır kralı Şifra ve Pua adındaki İbrani, ebelere şöyle dedi. İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın. Çocuk erkek ise öldürün, kız ise dokunmayın. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Mısır kralının buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine Mısır kralı ebeleri çağırtıp, niçin yaptınız bunu diye sordu. Neden erkek çocukları sağ bıraktınız? Ebeler, İbrani kadınları Mısırlı kadınlara benzemiyorlar diye yanıtladılar. Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar. Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı. Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi. Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak. Kızlar sağ bırakılacak.
Mısır'dan Çıkış kitabının ilk bölümü burada sona erer. Bir sonraki yayınımızda Tanrı isterse bu olağanüstü öyküyü okumaya başlayacağız ve Tanrı'nın bir adamı nasıl çağırdığını ve onu İsrailoğullarını Mısır'ın kötü yürekli kralı Firavun'un elinden kurtarmak için nasıl hazırladığını göreceğiz. Bu adamın adını biliyor musunuz? Evet, Musa. Bu adam Tanrı'nın peygamberi Musa'dır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tanrı sizi bereketlesin. Ve şu sözleri hatırlayın. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Romalılar 15:4.